Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyenleri, Fıkıh Saati programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz Talha Polat ve her zamanki gibi kıymetli konuğumuz Doktor Hüseyin Kayapınar hocamla birlikteyiz. Her birinizi kemali hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz efendim. Değerli hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Nasılsınız efendim, görüşmeyeli?
Elhamdülillah, çok şükür iyiyiz. Sizler de iyisiniz.
Elhamdülillah hocam, bizler
Allah
de iyiyiz.
Allah daha iyisin inşallah.
Allah razı olsun hocam. Hocam malumunuz 21 Aralık itibarıyla Recep ayına girmiş bulunuyoruz inşallah.
Evet.
Rabbim bu ayların hürmetine bizleri bağışlar. En güzel şekilde istifade edebilmemizi bizlere nasip eder. Peygamber Efendimizin lisanıyla Allah'ım Recep ve Şaban'ı hakkımızda mübarek eyle, bizi Ramazan'a ulaştır duasıyla başlayalım diyorum programımıza.
Amin.
İlk sorumuz da bu minimalde olacak. 3 ayların faziletleri, mahiyeti, önemi nedir hocam?
Evet, bismillahirrahmanirrahim. Bizim İslam kültüründe 3 ayların yeri büyük. 3 aylar deyince ne anlıyoruz? Recep, Şaban ve Ramazan. Şimdi bir söz var, şerefül mekan bil mekin derler. Yani bir mekanın şerefi o mekanın içerisindeki şeyden dolayıdır. Mekke-i Mükerreme güzel şeydir değil mi? Önemlidir, mübarek bir şehirdir. Niye? Çünkü içinde Kabe var. Mekin dediğimiz orada Kabe. Medine-i Münevvere nedir? Kutsaldır, önemlidir. Çünkü içerisinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabri var. Bu mekanlarla ilgili olduğu gibi zamanlarla da ilgilidir. Cuma günü başka günlerden daha faziletlidir diye içerisinde cuma namazı var. Diğer zamanlarda olmayan. Veya ne bileyim Zilhicce ayı diğer aylardan daha önemlidir. Niye? Çünkü içerisinde haç var. Şimdi bu 3 ayda da tabii Ramazan özel bir şey. O tamamen çok yönlü, çok fazla fazilet yönü olan bir ay. Ama Recep ve Şaban da boş değil. Ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duası, Ya Rabbi bize Recep'i ve Şaban'ı mübarek kıl ve Ramazan'a eriştir. Bu anlamda dua ediyor Peygamberimiz. Bu bize şunu gösteriyor. Recep'i mübarek kıl, yani önemli bir ay. Şaban'ı mübarek kıl, o da önemli bir ay. Ama bu ikisi tabir caizse bir merdivenin basamakları gibi zirvede de Ramazan. Şimdi neler olmuş bu aylarda da bu özellikler var. Şimdi aslında Recep ayının içerisinde bir Miraç olayı var. Miraç. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'den Medine'ye hicret ettiği, daha da hicret demeyelim de ona, Mekke'den Kudüs'e gece yolculuğu yaptığı o mübarek olay var, Miraç. Ki Recep'in 27. gecesi o Müslümanlar tarafından kutlanıyor. Şaban ayı ile ilgili daha çok Peygamberimizden övgü ifade eden şeyler var. Şeyde ne var? Berat kandili var. Yani Şaban'ın 15. gecesi Berat kandili var. Ve Peygamber Efendimiz o Berat kandilinde belki ileriki programlarda konuşuruz bunu tekrar. Cenab-ı Hakk'ın Beni Kelp kabilesinin koyunlarının kılları adedince insanı cehennemden azat edeceğini haber veriyor. Berat. Berat zaten kurtuluş demek.
Kurtuluş demek. Demek.
Sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başka Ramazan'ın dışında en çok oruç tuttuğu ay Şaban ayı oluyor. Ve bazen öyle oluyor ki Şaban'ın 15'inden sonrası neredeyse tamamen oruçla geçiriyor. Bu var. Ramazan tabii ayrı. Tabii bir de şey var, Regaib kandili var, onu atladık.
Evet,
o Recep ayı içerisinde ilk cuması oluyor. Onu o da tabii, gerçi o Regaib'le ilgili çok fazla bir şey yok. Yani o
rivayet mi hocam?
Fazla öyle sağlam rivayet yok ama bizim İslam aleminde, özellikle bizim coğrafyamızda Regaib kandili de kutlanıyor. Kutlama belki biraz farklı şeylerde, yani değerlendiriliyor.
Evet.
İbadetle geçiriliyor. Ramazan zaten çok içerisinde Müslümanlık açısından önemli olan şeyler var. bir Kur'an-ı Kerim inmeye başlıyor Ramazan ayında. Ki bu fevkalade önemli bir şey.
Evet.
Yani beşeriyeti, sadece İslam alemini değil, beşeriyeti karanlıktan aydınlığa, dalaletten saadete eriştiren o mübarek kitap Ramazan ayında inmeye başlıyor. Bu bir önemli. Ki bunu Kur'an-ı Kerim bizatihi Şehru Ramazan ellezî unzile fihil Kur'an. Ramazan ayı var ya.
Evet.
O ayda Kur'an indirildi buyuruyor. O bir. İkincisi oruç ibadeti var Ramazan'da. Ki İslam'ın şartları diye bizim bildiğimiz, öğrendiğimiz 5 önemli ibadet ki bunlardan birisi imandır. Kelime-i şehadet. Diğerleri namaz, zekat, oruç ve haçtır. 4 tane. Bunlar bu oruç da Ramazan ayı içerisinde farzdır. Efendim bir de yine tabiri caizse böyle Ramazan ayının kaşı
evet.
gibi Kadir Gecesi var. Ve Kadir Gecesi Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı gece. Yani Kur'an-ı Kerim'in inmesiyle ilgili iki ifade var. Bir Ramazan ayında, iki Ramazan ayının içindeki Kadir Gecesi'nde.
Kadir Gecesi'nde.
Ki o da meşhur şekliyle Ramazan'ın 27. gecesi oluyor. Şimdi bu da fevkalade önemli. Sonra bizim genelde Müslümanlar zekatlarını Ramazan ayında öderler.
Evet.
Hem bu Ramazan ayında yapılan ibadetler daha çok sevap getirir.
Hı hı.
O düşünceyle. Hem de sabit bir zaman olması, yani unutulmayacak bir zaman olması. Benim acaba nisap miktarı balımın üzerinde sene doldu mu dolmadı mı böyle bir tereddüt de mal vermiyor. O da bir de Ramazan ayında fitre veriliyor, sadaka-i fitir. Yani bu yoksullar bundan da istifade ediyor.
Evet.
Yani bu ayları elinden geldiğince ibadetle geçirmek bizim dinimizde önemlidir. Yalnız şunu da hatırlatmış olalım. 3 aylar orucu diye bir şey var bizim halkımız arasında.
Evet.
Tabir var. Yani Recep, Şaban ve Ramazan'ı oruçlu geçirmek bu yoktur.
Hı
hı. Yani tamam oruç tutulur. Hatta Şaban'da daha çok tutulur. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Ramazan'ın dışında hiçbir ayı baştan sona oruçlu geçirdiği yoktur.
Görülmemiştir.
Görülmemiştir. Yani Şaban ayında çok oruç tutmuş. Pazartesi, Perşembe günleri orucu tavsiye etmiş, tutmuş. Eyyam-ı Bid denilen kaberi ayların, yani bizim eski Hicri,
evet,
Rumi takvimde olan ayların 14-15, 16 ve 13-14-15'inde ki onlar Eyyam-ı Bid deniliyor, oruç tutmayı tavsiye etmiş. Yani tamam bu oruç, fakat böyle illa 3 aylar tutulacak, bu olmazsa olmaz diye bir şart yok.
Hmm.
Yani bazı insanlarımızda böyle bir algı var. Allah kabul etsin ama bu bir farz değil, vacip değil ve sünnet de değil.
Evet.
Ama sen hangi cinsten olursa olsun, ne kadar çok ibadet edersen, hangi türden olursa olsun, o kadar çok sevap alırsın. Ama Allah'ın farz kılmadığını farz kılmamak, evet, farz zannetmemek. Peygamberin emretmediğini peygamberin emri gibi algılanmamak kaydıyla. Çünkü o zaman ibadete ilave olur. İbadete ilaveyi de Allah'tan başka kimse yapamaz.
Eyvallah hocam. Eyvallah. Hocam bir diğer soru, namaz kılmanın mekruh olduğu vakitler hangileridir denmiş.
Şimdi burada namaz kılma deyince bir genel anlamda her namaz var ki bundan o anlaşılıyor.
Hı hı.
Bir de nafile namaz kılmanın mekruh olduğu vakitler var. Şimdi 3 vakitte herhangi bir namaz kılınmaz. İster farz olsun, ister vacip olsun, ister sünnet olsun, ister kada olsun, ister eda olsun, fark etmez. Nedir bu? Sabahleyin güneş doğarken.
Hmm.
Ki bunun süresi güneşin doğmaya başladığı andan güneş aşağı yukarı 40-45 dakika sonrasına kadar namaz kılınmaz.
Kaza falan da kılınmıyor değil mi?
Yok. O dönemde hiç namaz kılınmaz.
Hmm.
Bu bir. İki, öğleyin güneş tam tepedeyken o da aşağı yukarı öğle namazının vaktinin girmesinden yarım saatten itibaren.
Evet.
Bir de akşam güneş batarken, yani bu güneşe baktığın zaman gözünü kamaştırmaz bir hale geldikten sonra batıncaya kadar. Bunlar mekruh vakitlerdir bunlar. bu vakitlerde namaz kılınmaz. Sadece eğer ikindi namazı geciktirilmişse, herhangi bir mazeret sebebiyle veya mazeretsiz adam işe dalmış.
Evet.
Bir bakmış ki vakit geçip gidiyor. Yani o zaman güneş batarken batmadan ikindi namazına tekbir almak kaydıyla o esnada o günün ikindi namazı kılınabiliyor. Onun dışında bu bir de eğer hava sıcaksa, o hazırlanmışsa cenaze, ertesi güne bırakılması doğru değilse o günün cenaze namazı da orada kılınabiliyor. Onun dışında herhangi bir namaz kılınmaz bu üç vakitte. Bir de nafile namaz kılınmayan vakitler var. Bunlardan birisi sabahleyin imsakten farz kılıncaya kadar. Sabah namazının farzı kılıncaya kadar. Yani sabah namazının vakti girdikten sonra sabah namazının sünnetinden başka nafile kılınmaz. Ama kaza kılınabilir, sünnet kılınabilir. Bu bir. İkincisi, ikindi namazının farzından sonra nafile kılınmaz. Üçüncüsü de akşam namazının farzından önce nafile kılınmaz. Bunlar Hanefi mezhebinde. Tabii diğer içtihatlarda, diğer mezheplerde farklı görüşler var.
Hmm. Anladım hocam. Hocam, namazlar hangi durumlarda ve nasıl cem edilir denmiş?
Hanefi mezhebinde sadece Arafat'ta ve Müzdelife'de cem edilir. Cem etmek ne demek? İki vakti birleştirmek demek.
Evet.
Bu hangi vakitler? Öğle ile ikindiyi birleştirmek, akşamla da yatsıyı birleştirmek. Bunlardan öğle ile ikindiyi birleştirmeye cem-i takdim deniliyor. Yani ikindi namazını öğle namazının hemen peşinde kılmak.
Evet.
Buna cem-i takdim, bu Arafat'ta oluyor Hanefi mezhebinde. Bir de cem-i tehir, o da akşam namazını vaktinde değil de yatsı namazı girdikten sonra kılma oluyor. Şimdi Hanefi mezhebinde bu ikisi var. Bunun dışında Hanefi mezhebine göre namazlar cem edilmez.
Arafat'ta ve
Müzdelife'de.
Müzdelife'de. Haricinde yolculukta falan.
Hanefi mezhebinde yok.
Yok.
Yok. Yani ne, şimdi nasıl oluyor? Bunları Peygamber Efendimiz böyle yapmış.
Evet.
Ha. Tabii o yolculuk esnasında cem ettiğine dair rivayetler de var ama Hanefiler başka delillere dayanarak onları şey yapmamışlar, dikkate almamışlar.
Anladım.
Ha, şimdi ne oluyor? Öğle namaz, Arafat'ta hacılar, öğle namazının vakti girmiş. Tabi ezan okunuyor. Sünnet kılınıyor, öğle namazının sünneti. Sonra öğle namazının farzı kılınıyor. Seferi olanlar iki rekat, seferi olmayanlar dört rekat farz kılıyor.
Evet.
Ondan sonra farzın selamını verdikten sonra tekrar kamet getiriliyor. İkindi namazı
kılınıyor, cem edilmiş.
Kılınıyor, ikisi cem edilmiş oluyor. Ve ya, ikisinin arasında sünnet yok.
Evet.
Yani öğle namazının son sünneti de terk ediliyor. İkindi namazının sünneti de terk ediliyor. Bu cemde. Hı hı. Bu bitti. Sonra akşam oldu. Arafat'tan Müzdelife'ye doğru akın başlıyor.
Evet.
Arafat'ta akşam namazı kılınmıyor. Ne oluyor? Müzdelife'ye gidildiği zaman akşam namazı kılınıyor önce. Yani ezan okunuyor, kamet getiriliyor. Akşam namazı kılınıyor. Ondan sonra yine arada sünnet kılmadan, yani akşam namazının sünnetini veya yatsının sünnetini kılmadan yine kamet getirilerek yatsı namazı kılınıyor. Buna da cem-i tehir deniliyor. Hanefi mezhebinde bunun dışında cem yok. Ama son zamanlarda tabii bu farklı mezhep kitapları da insanlar, hocalar tarafından okunmaya başlandı.
Evet.
Efendim bu radyolarda, televizyonlarda, işte bu tip programlarda bunlar evet, anlatıldı. Ve toplumun şeyine bir de işte seferi halde cem falan bunlar girdi. Bunu bilerek, eğer yapılacaksa bir ihtiyaç halinde bilerek yapmak lazım. Böyle kulaktan duymadan ziyade, yani oturup bunu öğrenerek yapmak lazım, yapılması gerekiyorsa. O yüzden ona girmiyorum.
Eyvallah, eyvallah hocam. Hocam şöyle bir soru gelmiş. Televizyon veya radyodan duyulan tilavet secde ayetine denk gelince secde vacip olur mu deniyor?
Şimdi bunu tabii eskiden yani bizim fıkıh kitaplarımızın tedvin edildiği, fıkıh hükümlerin konulduğu zamanlarda böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Ancak şunlar vardı, belki bunlar efendim şey yapıldı, söz konusu edildi. Yankı, aksi seda derler.
Evet.
Yani mesela bir kayalık bir yere gittiyip de bağırdığın zaman senin ses tekrar geliyor.
Tekrar geliyor.
Buna eksiden aksi seda denirdi. Şimdi yankı deniliyor. Yankı halinde. Yankıdan duyan şey yapar mı? Secde ayetini duyarsa yapar mı? Veya o papağan gibi öğretilmiş kuşlardan öyle okursa bunu yapar mı? Bunlar konuşulmuş. Ve genelde şey şu, yankıdan dolayı veya efendim şeyden dolayı,
papağandan
dolayı secde ayeti secde yapılmaz. Yani ona gerek yok. Yani insan bunu duyduğu zaman. Bu var hüküm olarak. Tabii bu radyodan önce mi sonra mı bilemiyorum ama gramofon diye bir şey vardı. Pickup derlerdi ona. O işte plaklar vardı. Bu iğne döner, o oradan o plaklardan ses çıkardı. Şimdi burada diyelim ki Kur'an-ı Kerim plağı alınmış. Onu dinliyorsun. Ha, bundan dolayı secde gerekir mi gerekmez mi? Son dönem bazı alimlerimiz konu edilmiş. Ömer Nasuh Bilmen, Allah rahmet eylesin.
Allah rahmet
eylesin. Çok büyük bir alimdi. Çok harika kitapları var. Ama ne kadar hakkıyla değerlendiriliyor bilemem. Ben bizi dinleyen belki İlahiyat Fakültesi öğrencileri falan vardır. Bir defa Büyük İslam Ülmuhali genelde herkesin elinde var. Bir de Hukuk-ı İslamiye ve Istilahat-ı Fıkhiye Kamusu diye bir harika fıkıh kitabı var.
Evet.
Tavsiye ederim. Şimdi bu zat, Allah rahmet eylesin, şey yapmış, yazmış kitabına. Bu aksi sedadan dolayı işte secde gerekmez. Radyodan olursa bir de bu iki türlü olur. Direkt yani canlı yayın dedikleri.
Evet. Birebir
var. Bir de kasetten.
Evet. Bant yayın
diyorlar.
Bant
yayın diyorlar. Oluyor. Bu ikisi ayrılabilir. Yani direkt olursa eğer, ona mübaşir diyor ya Araplar. Biz canlı yayın diyoruz.
Evet.
Ondan dolayı gerekir.
Gerekir.
Onu duyan. Ama şeyden dolayı bu
bant
yayınından dolayı onu şeye, yankıya benzeterek gerekmez ama yapılsa iyi olur.
Yapılsa iyi olur. Eyvallah. Eyvallah hocam. Ya aynı zamanda burada şimdi şey aklıma geldi. Banttan bazı camilerde, bazı köylerde ben denk geldim. Banttan ve işte bir kayıttan ezan okunuyor. Beş vakit ezan canlı değil. Oranın hocası okumuyor da banttan okunuyor yani. Acaba bu ezan kabul müdür?
O farklı tabii. Ezan farz değil. O ezan bir şiardır. İslam'ın şiarıdır. Evet. Önemli bir şiardır bu. Efendim yani o hoş görülebilir. Yani köylerde bazen o ezan okuyacak kimse de bulunmaz. Yazları özellikle.
Evet.
Yani bizim de çocukluğumuz köyde geçti. Yani herkes işe gider. Ancak cuma günleri insanlar köydedir. Onun dışında öğle vakti, ikindi vakti iştedir herkes. Köyde eğer ezan okuyacak kimse bulunmayabilir. Bizim köyde bir tane adam vardı, gitmezdi işe bir şey. O okurdu. O okurdu hep. Ama onun olmadığı günde okuyacak kimse olmazdı. O bant. Ve banttan olmuyor da bazen şu da oluyor. Frekansla.
Merkezi sistem diyorlar.
Merkezi sistem öyle olunuyor ki İstanbul'da bile bu var.
Evet evet.
Mesela bizim bu bulunduğumuz çevredeki ezanların birçoğu merkezi sistemde Kadıköy'de.
Evet evet, merkez camiden okunan ezanları frekansla çekiyorlar.
Yani ezan duyuluyor. Ezanın işte namaz vaktini haber verilmiş oluyor. Yani bu şey gibi değil, kıraat gibi değil. O
Fazla olmadığı için. Evet tamam, anladım hocam. Hocam bir diğer soru. Mezar taşına ölenin fotoğrafını koymak caiz midir?
Şimdi mezarla ilgili olarak bizim dinimizde benim bildiğim tek kısıtlama var. Şatafatlı olmayacak. Yani masraflı. Böyle gayrimüslimlerin mezarlarında olduğu gibi ki bizimkiler de maalesef o hale geldi. Mermerlerle masraf edilerek yapılmaması lazım.
Şato gibi mezar yapıyorlar.
Yani şimdi tabii ben bunu derken bu Vehhabilerin yaptığı gibi dümdüz bir mezarı kastetmiyorum. Elbette bir mezar olduğu belli olmalı. Orada kimin yattığını, ismini de konulmalı.
Evet.
Yani yazılabilir ki bizim tarihten beri bu var. Hatta bir de işte bazı beytler falan var o eski tarihi. Yani bununla yetinilmeli. Ama şimdi bazen öyle oluyor ki kat kat böyle mermerler. Ya bu hoş değil. Yani bu israftır bu. Ve bir de yani gereksiz bir şeydir. Fotoğrafını koymak bizim geleneğimizde yok.
Evet.
Eskiden zaten fotoğraf da yoktu. Dolayısıyla geleneğimizde yok. Ama maalesef Batılıların etkisiyle bizim Türkiye'de pek fazla yok daha bu. Hı hı. Ama bazı İslam ülkelerinde veya İslam beldelerinde diyelim, ülke demeyelim de bunlara rastlanıyor. Mesela ben Makedonya'ya gitmiştim. Oradaki mezarlarda bu resimler vardı.
Hı.
Yani o mezar taşının isminin üzerinde fotoğrafı.
Ölen kişilerin fotoğrafları.
Fotoğrafı vardı. Yani bizim geleneğimizde yok. Ama bu haram mıdır? Diyemem, haram diyemem. Çünkü bunun yasaklayıcı bir hüküm yok. Hı. Efendim, yasak olan bir fiil değil, fotoğraf. Yani belden yukarı fotoğraf ki bu zaten cevaz veriliyor. Ama dediğim gibi geleneğimizde yok. Kendi geleneğimizi devam ettirmemiz uygun olur.
Uygun olur, eyvallah hocam.
Yani ondan uzak kalmak lazım.
Evet. Tamam, anlaşıldı hocam. Yani tam bir şey haram diyemiyoruz ama doğru da değil.
Haram diyemiyoruz çünkü bir şeye bak haram diyebilmemiz için ya Kur'an yasaklamalı. Veya Peygamberimiz kesin olarak ve en azından meşhur bir hadisle yasaklanmış olmalı. Bunun dışında bir de akla, dine, cana, nesle ve mala zararlı olmalı. Bunların bu fotoğrafın hiçbirine zararı yok.
Evet, evet. Anladım hocam. Hocam, namazda kaçıncı rekatta olduğunu unutan kişi ne yapmalı denmiş?
Şimdi kaçıncı rekatta olduğu unutan kişinin gönlü bir tarafa kaymıyorsa.
Ne gibi hocam?
Mesela ben tereddüt ettim. Bir mi kıldım acaba, iki mi kıldım?
Hmm.
Ha, bir kıldığım yolunda gönlündeki kanaatim daha baskınsa bir kılmış kabul ederim. Hmm. İki kıldığım yöndeki kanaatim daha baskınsa iki kılmış sayarım.
Hmm.
Ama bir tarafa karar veremiyorsam, tam ortadaysa, bir mi iki mi tercihim yok.
Aradasın.
O zaman azını esas alırım. Tereddüt ettiğim rekat sayısının azını esas alırım. Fakat çoğunun da olabileceği ihtimaliyle her rekattan sonra oturup Ettahiyyatü okuyarak aza göre tamamlarım ve sevgi secdesi yaparım.
Hmm. Her rekattan sonra.
Şimdi mesela bunu örneklendirelim. Zannediyorum geçmiş programlardan birinde yine sorulmuştu. Daha doğrusu sık soruluyor bu bize.
Evet, bu genelde soruluyor hocam.
Şimdi ben bir mi kıldım, iki mi kıldım, öğlen namazı kılıyorum misal. Tereddüt ettim. Ne yapacağım? Bir kıldığımı varsayacağım. Ama iki kılmış olma ihtimalini de dikkate alacağım. Peki ne olacak o zaman? Oturacağım. Bir rekattan sonra oturacağım. Öğlen namazı için. Ettahiyyatü okuyup Allahu Ekber deyip kalkacağım.
Evet.
Fatiha okuyacağım, sure okuyacağım. Tekrar rükû sücud yapıp yine oturacağım.
Hmm.
Ettahiyyatü okuyacağım, kalkacağım. Bir rekat daha kalacağım. Fatiha okuyarak sadece. Oturacağım yine.
Hmm.
Ettahiyyatü okuyup kalkacağım. Çünkü bunun dördüncü rekat sonrası, kadi-i ahire son oturuş olma ihtimali var. Kalkacağım. Ondan sonra bir rekat daha kılacağım. Yine rükû sücudla oturacağım. Sehiv secdesi yapacağım. Ondan sonra tekrar ettahiyyatü salli barik ve duaları okuyarak namazı tamamlayacağım.
Hmm. Anladım. Hocam, bir diğer sorumuz. Akika, adak, nafile kurbanlar için aynı büyükbaş hayvana ortak olunabilir mi?
Şimdi bizim Hanefi mezhebinde büyükbaş hayvana ortak olunabilmesi için bütün ortakların ibadet niyetiyle kesmiş olması lazım. Peki hangi kurbanlar ibadet kurbanıdır? Bir, Kurban Bayramı'nda kestiğimiz udhiye dediğimiz Kur'an ibadet kurbanıdır. Bir. İki, adak kurbanı ibadettir. Sonra akika kurbanı ibadet niyetiyle yapılır. Bu şey iştirakçilerin, yani kurbana iştirak edenlerin mutlaka bunlardan birisine niyet etmiş olması lazım. İşlerinde bir tanesi etlik için girse, yani niyeti yok, ibadet niyeti yok, etlik için. Yani ben de işte gireyim de et alayım diye. Hmm. O zaman hiçbirinin kurbanı olmaz.
Oo.
Hanefi mezhebinde bu böyledir.
Hiçbirinin.
He, Şafii mezhebinde olabilir yalnız.
Ama onun biz niyetini nasıl bileceğiz ki hocam?
Biz eğer farklı bir niyette olduğunu bilmiyorsak kurban niyetiyle kestiğini düşüneceğiz.
Hmm.
Bir defa şimdi zahiri hal var ya, durum.
Evet.
Görülen hal. Mesela kurban bayramında kesiliyor bu, değil mi?
Evet.
Demek ki bu adam kurban niyetiyle kesiyor bunu. Öyle tek tek sormamıza gerek yok kardeşim, sen bunu hangi niyetle kesiyorsun? Heh. Ama biz biliyorsak ki işlerinde bir tanesi etlik niyetiyle giriyor. O zaman hiçbirininki olmuyor.
Hiçbirininki olmuyor. Anladım hocam. Çok önemli bir konu. Hocam şu da bu aralar çok soruluyor. Bu. Özellikle herhalde gençler tarafından soruluyor bu. İslam'ı hiç duymayan kişinin durumu nedir diyorlar.
Şimdi efendim burada yine ehli sünnet dediğimiz bizim Hanefi mezhebinin görüşü. Tabii bu biraz şeye girer, itikadi konuya girer,
evet.
İnanç konusuna girer ki. Yani mezhepler dediğimiz zaman iki türlü mezhep var biliyorsunuz. Bir itikadi mezhepler var, yani inançla ilgili konulardaki mezhepler var. Bir de ameli mezhepler var. Biz daha çok ameli mezhepler, bizim mezhep deyince aklımıza gelir.
Evet.
Yani dini yaşantımızla ilgili olan konulardaki şeyler, görüşler. Ki o Hanefi, Şafii, Hanbeli, Maliki de mezhepler bunlar. Bir de inançla ilgili konularda olan görüşler var. Bunlara da itikadi.
İtikad
inanç demek.
Evet.
Ile ilgili konuların ele alındığı veya ilgili konularla ilgili görüşlerin olduğu mezhepler var. Bunlar da üç çeşit. Birisi selefilik. Ama bu selefilik şimdiki selefilik değil. Yani bunlar biraz daha farklı. O selefilik böyle yorumsuz, şey ayetlere de hadisteki o zahiri şey neyse onu kabul ediyor.
Hmm.
Ve o yine işte Suudi Arabistan'da filan selefilik vardı bu şeyde. İşte onlardan vazgeçiyorlar duyduğuma göre.
Hmm. Ha, bir dönüşüm geçiriyor yani o
selefilik. Yani öyle duydum ben.
Hmm.
Ama asıl yaygın olan Maturidi ve Eş'ari mezhepleri.
Evet.
Maturidi İmam Mansur el-Maturidi diye bir zatın, ki o bir Türk alimidir. Onun şeyidir. Görüşlerini. Olduğu mezheptir.
Evet, onu benimsendim.
Buna Hanefiler bu mezhebe bağlı.
Genelde Maturidi'ye bağlı oluyorlar itikad olarak.
Bir de Eş'ariler var. Ebu'l-Hasan el-Eş'ari diye bir alim.
Evet.
O da ehl-i sünnettir. Şafiler de ona bağlıdır.
Hı hı.
Bu iki mezhep arasında çok şey, cüz'i konularda görüş ayrılığı var.
Evet.
O temel esaslarda değil.
Hı.
Ha şimdi burada bir kimse peygamberden haberi yok, dinden haberi yok. Bu kimsenin sorumluluğu var mı yok mu? Bu konuda ufak tefek görüş ayrılıkları var.
Evet.
Ben Hanefilerin görüşünü burada anlatayım. Yani Maturidilerin.
Hı hı.
Şimdi Maturidi mezhebine göre dinde akılla bulunabilecek olan konular var. Akılla bilinemeyecek olan konular. Şimdi nedir akılla bilinebilecek olan? Allah'ın varlığıdır. Ama namaz akılla bilinmez, farz olup olmadığı. Eğer bir kitap, yani Kur'an veya peygamberden haberi yoksa insanların, namaz. Efendim şarap harammış, o bilemezler onu. Bilinmez. Yani onlar fer'i meseleler. Onlar mutlaka bir Kur'an ayetine veya peygamberin bilgisine ihtiyaç var onlarda. Ama Allah'ın varlığını bulmada akıl kullanmak gerekiyor. Yani insan düşünerek, yani Hazreti İbrahim'in yaptığı gibi bir bakıma, çocukken, gençken yaptığı gibi, kainatın bir yaratıcısı olmalı, benim bir yaratıcım olmalı gibi akıl yürüterek, bunları yaratan bir yüce varlık olması evet. lazım. Bunu bilmekle mükellef insanlar. Yani kutuplarda yaşıyor veya ne bileyim Afrika'nın ormanlarının içinde yaşıyor yerli.
Evet.
hiç kimseyi görmemiş. Bunların o görevi o. Ama onun dışındaki diğer dini konularda bir sorumlulukları olmaz.
Yani Allah'a inanacaklar.
Ama o İslami hükümleri uygulamakla mükellef değiller.
Bilmedikleri için.
Bilmedikleri için, kendilerine haber verilmediği için. Bilmeme de iki türlü olur. Bilme imkanı olduğu halde bilemez. İlgilenmez.
Evet.
Bir de bilme imkanı yoktur. Evet. Bu bilme imkanı olmayanlarla ilgilidir tabii.
Anladım hocam. Hocam teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Vaktimizin sonuna geldik. Yarım saat oldu. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz.
İnşallah.
Değerli Erkam Radyo dinleyenleri, Fıkıh Saati programının burada sonuna geldik efendim. Bir sonraki hafta görüşürüz inşallah. Allah'a emanet olun. Ahiriniz evvelinizden hayırlı olsun.